Ayrım 2.
Daha önceleri de hep olduğu gibi garip biçimde sessiz bir parçalanmaydı bu. Çok canlı bir varlık olduğu dünyada gökyüzündeki güneş ikiye bölündü. Toprak infilak etti. Deborah'ın gövdesi de parçalandı. Dişleriyle kemikleri çatlayıp darmadağın oldu. Hayaletlerle gölgelerin yaşadığı öteki dünyadaysa bir araba bir yerlerden sapıp eski kırmızı tuğlalı bir binanın önüne gelmişti. Victoria dönemi mimarisini yansıtan kırık dökük ve ağaçlarla çevrili bir binaydı bu. Bir akıl hastanesine göre çok güzel bir ön cephesi vardı. Araba hastanenin önünde durduğunda Deborah hala çarpışmanın sersemliği içindeydi ve arabadan inip basamakları doğru dürüst çıkmakta, doktorların olduğu binaya girmekte çok güçlük çekti. Bütün pencereler demir parmaklıklarla kaplanmıştı. Deborah hafifçe gülümsedi. Uygun bir şeydi. Jacob Blue demir parmaklıkları görünce sapsarı kesilmişti. Böyle bir şey karşısında kendi kendisine dinlenme yurdu ya da rehabilitasyon merkezi gibi şeyler söylenmesi olanaksızdı artık. Gerçek demir kadar çıplak ve soğuk gelmişti ona. Esther zihninin içinde ona ulaşmaya çalıştı. Bu parmaklıkların olacağını tahmin etmeliydik. Niye bu kadar şaşırıyoruz ki? Beklediler. Esther Blue hala ara ara neşeli davranmaya çalışıyordu. Parmaklıklı pencereler dışında oda sıradan bir bekleme salonunu andırıyordu. Esther odadaki dergilerin tarihlerinin eskiliği üzerine şakalar yaptı. Uzakta koridorun aşağısında bir yerde kocaman bir anahtarın bir kilitte dönerken çıkardığı madeni gıcırtıyı duydular. Jacob yeniden kaskatı kesildi ve hafifçe inleyerek ona göre bizim küçük debimize göre değil dedi. Kızının yüzünde ansızın beliren acımasız bakışı görememişti. Doktor koridoru geçti ve odaya girmeden önce kendisine biraz katı bir görünüm vermeye çalıştı. Geniş omuzlu, tıknaz yapılı bir adamdı. Bu ailenin kaygılarının elle dokunulabilecek biçimde havada asılı durduğu odadan içeri daldı. Biliyordu. Burası eski bir binaydı. İnsanların gelmeye korktuğu bir yerdi. Birazdan o, kızı alıp götürmeye çalışacak, anneyle baba da doğru olanı yaptıklarını düşünerek içleri yeterince rahatlamış bir halde kızlarını bırakıp gideceklerdi. Kimliğin bu odada anne ve babalar, karı kocalar, o korkunç ve iğrenç hastalık gerçeğini nefretle yatsıma yoluna gidiyorlardı. Kimi zaman da garip bakışlı yakınlarını alıp geri götürüyorlardı. Korku ya da iyi niyet yüzünden varılan bir yargı gözleriyle anne ve babayı yeniden ölçüp biçti ya da uzun bir acı ve mutsuzluk sürecinin kendinden sonraki kuşakta sona ermesini istemeyen başıboş bir kıskançlık ve öfke tohumuydu bunun kaynağı. Doktor sevecen olmaya ama aptalca davranmamaya çalışıyordu. Az sonra da kızı koğuşa götürmesi için bir hemşire getirtmeyi başarmıştı. Bir şok kurbanına benziyordu kız. Doktor kız odadan çıkarken bu ayrılığın anne ve babada yarattığı burukluğu sezmişti. Doktor anne ile babaya gitmeden önce kızlarıyla vedalaşabileceklerine dair söz verdi ve onları önünde gerekli bilgileri yazacak bir bloknot olan sekretere teslim etti. Kızlarıyla vedalaşmalarından sonra yeniden göründüğünde onlar da şok geçiren insanlara benziyordu. Doktor kısaca şöyle düşündü. Acı şoku, bir kız evladın amputasyonu. Jacob Blue kendi kendini inceleyen ya da geçmişe dönüp yaşam biçimini tartıp ölçen bir insan değildi. Zaman zaman karısının ardı arkası kesilmeyen sözcüklerle tutkularını tekrar tekrar vurgulayan, doymak bilmez bir insan olduğu kuşkusuna kapılıyordu. Gel gelelim, bu duyguda biraz kıskançlık da yok değildi. Onlara hiçbir zaman söylemediği halde o da kızlarını çok seviyordu. O da kızlarına yakın olmak istiyordu. Ama hiçbir zaman yüreğini onlara açamamıştı. Bu yüzden onlar da gizlerini ona anlatmaya hiçbir zaman cesaret edememişlerdi. Biraz önce büyük kızı kilitler ve demir parmaklıklarla dolu bu iç karartıcı yerde geri çekilerek öpücüğünü reddetmiş, neredeyse isteyerek ayrılmıştı ondan. Ondan hiçbir avuntu istemiyor, dokunmasından bile neredeyse ürküyor gibiydi kızı. Jacob Öfkesi her zaman burnunda olan bir adamdı ve şu anda da arıtıcı, katıksız ve doğrudan bir öfke patlamasına gereksinme duyuyordu. Ne var ki şimdi öfkesi korku ve acıma duygularıyla öylesine iç içe geçmiş durumdaydı ki ondan nasıl kurtulabileceğini bilmiyordu. İçinde kıvranıyor, kokuşup duruyordu öfke. Jacob bildik bir ülser ağrısının yavaş yavaş uyanmaya başladığını duyumsadı. İkinci bölüm. Deborah'ı küçük, sade döşenmiş bir odaya götürüp duşlar boşalana değin başında beklediler. Duştan sonra kurulanırken de buharın içinde sakin sakin oturup onu tepeden tırnağa süzen bir kadın tarafından göz altında tutuldu. Deborah kendisine söylenenleri hiç sesini çıkarmadan yerine getirdi. Ama bileğindeki yeni yeni iyileşmekte olan iki kesiği gözlerden saklamak istercesine sol kolunu hafifçe içe dönük tutuyordu. Karşılaştığı bu yeni düzene uyarak odaya geri döndü ve sıkkın görünüşlü, alaycı bir doktorun yönelttiği bir takım sorulara yanıt verdi. Doktorun Deborah'ın arkasındaki uğultuyu duymadığı belliydi. Deborah'ın şu anda bulunduğu ve yiğir ile şimdi arasında yer alan ara dünyanın boşluğunda koro canlanmaya başlamıştı. Koronun üyeleri birazdan sövgü ve hakaret yağdıracak, onu her iki dünyaya karşı da sağırlaştıracaktı. Deborah cezalandırılacağını anladığında çılgıncasına karşı saldırıya geçerek cezayı engellemeye çalışan bir çocuk gibi onların gelişini engellemek için çırpınıyordu. Doktorun sorduğu kimi sorulara ilişkin gerçekleri anlatmaya başladı. Şimdi istedikleri kadar tembel ve yalancı desinlerdi ona. Uğultu biraz daha arttı. Zaman zaman uğultunun içinden bir iki sözcüğü duyabiliyordu. Odada dikkatini başka bir yöne çekecek hiçbir şey yoktu. Boşlukta yitip gitmemek için sığınabileceği tek yer, elinde bir not defteri tutan bu soğukluğundaki doktoruyla burası ya da altın renkli çayırları ve tanrılarıyla yiğirdi. Ancak yiğirin de kendine özgü dehşet ve yitim bölgeleri vardı ve Deborah yiğirden hangi krallığa geçebileceğini bilmiyordu artık. İşte bu konuda doktorların yardımcı olacağı varsayılıyordu. Deborah gürültünün ortasında giderek silikleşen kişiye baktı ve "Sorduğunuz bu şeylerle ilgili bütün gerçeği size anlattım. Şimdi bana yardım edecek misiniz?" dedi. "Bu sana bağlı," dedi doktor somurtarak ve ardından defterini kapatıp dışarı çıktı. "Bir uzman," diyerek güldü düşen Tanrı Anterabbe. Deborah sonsuza değin sürecek bir düşüş içinde olan Anterabbe ile birlikte gitgide daha aşağılara doğru inerken ona "Ne olur ben de seninle geleyim," diye yalvardı. "Haydi gel bakalım," dedi Anterabbe. Ateşten yapılmış saçları düşüşün yarattığı esintiden hafifçe kıvrılmıştı. Deborah o günü ve ertesi günü yeğreğinin vadilerinde uzamsal derinliğiyle gözleri dinlendiren o uzun toprak alanlarda geçirdi. Bu olağanüstü bağış için güçlere büyük bir gönül borcu duyuyordu Deborah. Zorlu geçen şu son birkaç ay boyunca yeğreğde aşırı derecede körlük, soğuk ve acıyla karşılaşmıştı çünkü. Şimdi Deborah'ın görüntüsü dünya yasaları uyarınca sağda solda dolaşır, yanıtlar verir, sorular sorar, hareket ederken artık Deborah değil, yere vadilerinde yaşayan kişilere yarışır bir at taşıyan bir varlık olarak kendisi şarkılar söyleyip dans ediyor, uzun otları okşarcasına esen rüzgara ezberden ilahiler söylüyordu. Eve dönerken, yol hastaneye giderken olduğundan daha uzun geldi Jacob'la Esther Blow'ya. Artık Deborah'ın yanlarında olmamasına karşın gerçekten söylemek istediklerini, söyleme özgürlükleri öncekinden de kısıtlıydı şimdi. Esther, Deborah'ı kocasından daha iyi tanıdığı kanısındaydı. Ona kalırsa bu doktorlar ve kararlar zincirini başlatan etken, salt o çocuksu intihar girişimi değildi. Esther, arabada kocasının yanında otururken o saçma ve teatral bilek kesme girişimine çok şey borçlu olduklarını söyleme isteğini duyuyordu. İçini kemirip duran bir şeylerin gizliden gizliye ve korkunç derecede ters gittiği kuşkusu sonunda böyle bir olayla açıklık kazanmıştı. Banyonun tabanındaki yarım fincan kan, bir türlü adlandıramadığı duygularının, belirsiz korkularının tümüne belli bir somutluk getirmiş ve Esther hemen ertesi gün doktora gitmişti. Jacob'a onun bilmediği pek çok şeyi anlatmak istiyordu. Ama bunu ona incitmeden yapamayacağını da biliyordu. Gözlerini yola dikmiş, yüzü gerilmiş bir halde arabayı kullanmakta olan kocasına baktı. "Bir iki ay sonra onu görmeye gidebiliriz," dedi. Sonra pek yakın olmayan ya da ön yargıları ailelerinin akıl hastanesine işinin düşmesine izin vermeyen akrabalarına anlatacakları öyküyü tasarlamaya başladılar. Hastane onlar için bir okul olacak. Geçen ay hasta sözcüğünü çokça duyan ve bundan önce de sık sık derin şaşkınlıklara düşen Suzy'ye kansızlık, halsizlik, özel bir rehabilitasyon merkezi gibi bir şeyler söylenecekti. Büyük anne ile büyük babaya da her şeyin yolunda olduğu söylenebilecekti. Bir çeşit dinlenme yurdu olduğu, bir psikiyatrisa gittiklerini ve psikiyatrisinin böyle bir şeyi önerdiğini ikisi de biliyordu gerçi. Ama o yerin görüntüsü anlatılırken değiştirilecek, parmaklıklı pencerelerden birinden gelen ve tir tir titreyip dişlerini sıkmalarına yol açan o tiz ve keskin çığlıktan söz edilmeyecekti. Deborah'a o yerde yapıldığı gibi çığlığın da Esther'in yüreğine kapatılıp gizlenmesi gerekiyordu. Doktor Freed koltuğundan kalkıp pencereye doğru yürüdü. Pencere hastane binalarının arka tarafına, ilerisinde hastaların yürüyüş yaptığı sahanın yer aldığı küçük bir bahçeye bakıyordu. Doktor elindeki rapora baktı. Terazinin bir kefesinde daktilo ile yazılmış bu 3 sayfalık rapor, öteki kefesinde ise bu vakayı üstlenince veremeyeceği dersler, ihmal edeceği yazılar ve reddetmek zorunda kalacağı danışmanlık çalışmaları vardı. Hastalarla çalışmayı seviyordu Doktor Freed. Bu insanlar hastalıkları sayesinde pek az aklı başında insanın yapabileceği biçimde ruh sağlığı olgusunu inceliyorlardı. Sevgiden, paylaşımdan, hatta basit bir iletişimden bile yoksun kalmış olan bu insanlar çoğun ona çok güzel gelen katıksız bir tutkuyla dolu bir özlem duyuyorlardı bu olguya. Bazen diye düşündü Doktor Freed, üzgün üzgün, dünya bir takım kurumlarında bulunan insanlardan çok daha hasta oluyor. Almanya'daki hastanede, hastane duvarlarının öbür tarafında Hitler diye birinin olduğu ve hangi tarafın aklı başında olduğunu kendisinin bile söyleyemediği bir dönemde karşılaştığı Tilda'yı hatırladı. Tilda'nın yataklara bağlanan, borularla beslenen ve ilaçlarla boyun eğdirilen nefreti gene de zaman zaman bir parça ışığın girmesine yetecek bir süre boyunca kaybolabiliyordu. Tilda'nın halatlarla kuşatılmış yatağından yapmacık bir kibarlıkla ona gülümseyip "Aa, girin girin sayın doktor, hastanın yatıştırıcı çayına ve dünyanın sonuna yetişiniz" deyişi geldi aklına. Tilda da Hitler'de yoktu artık ve şimdi çok az bir yaşam deneyimiyle okullardan mezun olan genç doktorlara anlatılacak daha çok şey vardı. Gerçek anlamda bir iyileşme yıllarca sürebilecekken ve binlerce, on binlerce insan haykırarak, yazarak, telefon ederek yardım dilerken özel hasta almak doğru bir şey miydi? Ansızın bir keresinde hastanın hastalığından sonra bir doktorun en büyük düşmanı olarak nitelendirdiği kendini beğenmişlik duygusuna kapıldığını sezince güldü. Hastaları birer birer ele almak Tanrı için uygunsa onun için de uygundu. Oturup dosyayı açtı ve sonuna kadar okudu. Blo Deborah, 16 yaş, önceki hastaneler yok, ilk tanı şizofreni. Birinci testler. Testler üstün zeka belirtiyor, IQ 140-150. Ancak anne ile baba hastalıktan rahatsız. Birçok soru yanlış yorumlanıp aşırı ölçüde kişiselleştirildi. Görüşme ve testlere tümüyle öznel bir tepki. Kişilik testleri zorlanmalı ve mazoşist ögeleri içeren tipik bir şizofreni durumunu gösteriyor. İkinci görüşme. Hasta alındığında. Başlangıçta hastanın düşünce yapısı uyumlu ve mantıklı görünüyordu. Ancak görüşme ilerledikçe mantığı yer yer parçalanmaya başladı ve hasta düzeltme ya da eleştiri olarak nitelenebilecek her şeyden tedirgin oldu. etkileyici bir savunma aracı olarak kullandığı zekasıyla muayene edeni etkilemek için elinden geleni yaptı. 3 kez hiç nedeni yokken güldü. Hastaneye yatırılma nedeninin bir intihar girişimi olduğunu öne sürdüğünde 1 kez, ayın kaçı olduğu gibi sorularda da 2 kez. Görüşme sürdükçe davranışları değişti ve yüksek sesle konuşarak yaşamında hastalığının nedeni olduğunu düşündüğü bir takım olayları rastgele anlatmaya başladı. 5 yaşındayken geçirdiği ve travmatik etkiler yaratan bir ameliyattan, acımasız bir bebek bakıcısından filan söz etti. Anlattıklarının başı sonu yoktu. Olayları belli bir düzen içinde aktarıyordu. Birdenbire hasta anlattığı bir olayın tam ortasında öne doğru atılıp suçlarcasına, "Bu şeylerle ilgili gerçekleri size anlattım. Şimdi bana yardım edecek misiniz?" dedi. Görüşmeyi burada kesmek uygun görüldü. Aile hikayesi. Doğum Chicago. 3 Ekim 1932. 8 ay emzirilmiş bir kız kardeş. Suzan doğumu 1937. Baba Jacob Blue. Ailesi 1913 yılında Polonya'dan göç etmiş bir muhasebeci. Doğum normal. 5 yaşındayken üretradaki bir tümörün alınması için 2 kez ameliyat edilmiş. Aile geçim sıkıntısı nedeniyle büyük anne ve büyük baba ile birlikte Chicago'nun bir kenar mahallesine taşınmış. Sonra durumları düzelmiş ama babada ülser ve yüksek tansiyon çıkmış. 1942'de savaş nedeniyle kente göçmüşler. Hasta çevresine uyum sağlamakta güçlük çekmiş. Okul arkadaşları onunla sürekli alay etmişler. Fiziksel açıdan ergenlik dönemi normal ama hasta 16 yaşındayken intihar girişiminde bulunmuş. Uzun bir hipokondriya hikayesi var ama tümör dışında hastanın fiziksel sağlık durumu iyi. Doktor Freud sayfayı çevirip çeşitli istatistiksel kişilik faktörleri ölçümlerine ve test rakamlarına göz gezdirdi. Bugüne değin hiç 16 yaşında bir hastası olmamıştı. Hastanın kendisini incelemenin yanı sıra böylesine kısa bir yaşam deneyimi olan bir insanın terapiden yararlanıp yararlanmayacağını ve bu yaştaki biriyle çalışmanın daha mı kolay, daha mı zor olduğunu öğrenmek yararlı olabilirdi. Sonunda raporu doktor toplantılarındaki görevinden ve yazacağı makalelerden daha önemli kılıp ona karar verdiren şey kızın yaşı oldu. "Aber wenn wir, başarırsak," diye mırıldandı ana dilinden kurtulmaya çalışarak. "Daha yaşanacak güzel yıllar." Yeniden önündeki olgulara ve rakamlara baktı. Bir keresinde buna benzer bir rapor nedeniyle hastanenin psikoloğuna, "Bir gün hastalığın olduğu kadar sağlığın da nerede olduğunu bize gösterecek bir test yapmalıyız," demişti. Psikolog da hipnotizma, ametli ve pentonhal ile böyle bir bilginin daha kolay elde edilebileceği yanıtını vermişti ona. "Ben öyle düşünmüyorum," demişti Dr. Freud. "O gizli güç, çok derinlerde saklı bir sır. Gene de eninde sonunda tek yardımcımız o güç." 3. Bölüm. Deborah bir süre yeryüzü hesaplarına göre ne kadar olduğunu bilmiyordu, huzur içinde yaşadı. Dünya pek fazla istemde bulunmuyordu. Dolayısıyla yereydeki acıların nedeni dünyanın baskılarıymış demek ki, diye düşünmeye başlamıştı yine. Bazen iki dünya birbirinden yalnızca bir tür perdeyle ayrılıyormuş gibi yereden bakıp gerçekliği görebiliyordu. Böyle anlarda adı Juan oluyordu. Kendisini iki yüzlü, her iki dünyada ayrı bir yüzü olan bir Janus gibi duyuyordu. Okulda da karşılaştığı ilk sorun bu adı açık etmesi yüzünden ortaya çıkmıştı. O sıralarda Deborah gizli takvim doğrultusunda yaşıyordu. Yere zamanı dünyanın ölçtüğü biçimde ölçmüyordu. Ama günün ortasında birden ağır takvime geçivermiş ve kapıldığı olağanüstü bir bilgelik duygusunun etkisiyle sınıf ödevinin başına "Şimdi Januce" yazmıştı. Öğretmen, "Deborah, kağıdındaki bu not nedir? Bu sözcük Januce ne demek?" diye sormuştu. Öğretmen sıranın yanında dikilip dururken gündüz dinginliği içindeki dersliği bir karabasan dehşeti kaplamaya başlamıştı. Deborah çevresine bakınınca her şeyi yalnızca ana çizgisiyle gri renkli, derinliksiz, tıpkı bir resimdeki gibi yassı bir biçimde görebildiğini ayrımsamıştı. Kağıdın üzerindeki not, YR zamanından yeryüzü zamanına geçişin simgesiydi. Ama tam geçiş aşamasındayken yakalanınca her iki dünya adına da yanıt vermesi gerekmişti. Böyle bir yanıt, bir dehşetin, akılcı yoldan ayrımına varıp kurtulamayacağı bir dehşetin açığa vurulması demekti. Onun için yüreği deli gibi çarparken yalan söyleyip iki yüzlük etmişti. Böyle bir tehlikeye bir daha girilmemesi gerekiyordu. Bu nedenle o gece bütün büyük koro ara dünyaya üşüşmüştü. Yerenin tanrılarıyla şeytanları ve yeryüzünün hayaletleriydi bunlar. Ve bunlar Deborah'ın konuşmalarıyla davranışlarının arasında durup Yeren'in varlığına ilişkin gizin açığa çıkmaması için krallıklarının üzerinde bir sansür oluşturmuşlardı. Yıllar geçtikçe sansürün gücü artmıştı ve son zamanlarda iki dünyanın işlerine de karışır olmuştu. Öyle ki bazen hiçbir söz, hiçbir eylem ondan kaçmıyordu. Fısıldanacak tek bir gizli ad, çiziktirilecek tek bir işaret, sızacak tek bir ışık demeti, gizli yeri açığa çıkarıp hem Deborah'ın hem de iki dünyanın birden sonsuza değin yok olmasına yol açabilirdi. Yeryüzünde hastanedeki yaşam sürüp gidiyordu. Deborah el becerileri eşliğinde çalışıyor, kendine özgü bir takım gizlenme yerleri sunduğu için dünyaya da gönül borcu duyuyordu. Kendisine öğretilenleri her zamanki buruk ve sabırsız tavrıyla algılayıp sepet örme işini öğrenmişti. İşlikte çalışanların hiçbirinin ondan hoşlanmadığını biliyordu. İnsanlar onu hiçbir zaman sevmemişti zaten. Bir keresinde koğuşta iri yarı bir genç kız ona tenis oynamayı teklif ettiğinde geçirdiği şok, yerenin en dipteki düzeyinde bile yankılanmıştı. Yazıcı doktorla birkaç kez daha görüşmüş, onun koğuş yöneticisi ve aynı zamanda da ayrıcalıklara izin veren kişi olduğunu öğrenmişti. Normal dünyaya benzeş bir takım aşamalar, kalkıp koğuşta gezinmek, akşam yemeğine gitmek, bahçede dolaşmak, sonra hastane binasından çıkıp sinemaya ya da alışverişe gitmek gibi şeylerdi bu ayrıcalıklar. Bunların her biri bir ayrıcalıktı ve mesafelerle belirlenmişe benzeyen belli bir onay çağrışımı taşıyorlardı. Doktor Deborah'a gezinti sahasında serbestçe dolaşma izni vermişti ama dışarı çıkmasına izin vermemişti. Deborah da adı Carla olan o iri yarı genç kıza demek ki ben 100 metrekare normalmişim demişti. Çalışma saati ve ışık yılı gibi şeyler varsa normal metre gibi şeyler de olurdu elbette. Carla üzülme yakında başka ayrıcalıklar da kazanırsın. Doktorunla iyi çalışırsan biraz gevşiyorlar. Ben burada daha ne kadar kalacağımı merak ediyorum. 3 ayım doldu bile dedi. İkisi de koğuşun öbür ucundaki kadınları düşündü. Bu kadınların hepsi 2 yılı aşkın bir süredir hastanedeydi.